Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Mehr 1400, Hicri Gameri 23 Safer 1443 ve Miladi Takvimle 30 Eylül 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Mevlana'nın Güzel Dünyası ve İran Minyatüründe Görüntü Mühendisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, General Süleymani'nin özel rolü olmasaydı bölgemiz bugün farklı bir şekle sahip olurdu, dedi. Tüm General Safevi hiçbir güç İran'a saldıramaz, dedi. Amerikalıların %62'si nükleer anlaşmanın yeniden ihyasına destek veriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine tam vurgu yaptı. Fransa'da denetlenen 89 caminin 3'te 1'i kapatıldı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kağani ile yaptığı görüşmede savaşın kahramanı General Süleymani'nin özel rolü olmasaydı teröre ve siyonizme karşı bölgemiz bugün farklı olurdu, dedi. İran'a göre Hüseyin Emir Abdullahyan görüşmede ayrıca şöyle dedi. IŞİD Suriye ve Irak'ta başarılı olsaydı bugün tüm dünya terörizm ve aşırıcılıkla karşı karşıya kalacaktı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleriyle barış ve dostluğun kurumsallaştırmasında ve terörle mücadelede Barış Komutanı General Kasım Süleymani'nin yolunu gururla izleyecektir, diyen Emir Abdullahyan, devrim muhafızları ordusu Kudüs gücünü bölgesel ve küresel güvenlik ve barışa katkıda bulunmaya büyük katkı sağlayan, sınırları olmayan bir askeri güç olarak nitelendirdi. İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kağani, Büyük Şehit Kasım Süleymani ve İran Dışişleri Bakanlığı şehitlerini rahmetle anarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarların korunmasında Dışişleri Bakanlığı'nın özel ve önemli konumu bulunmaktadır, dedi.
İran İslam İnkılabı Rehberi ve Başkomutan Yardımcısı ve Yüksek Danışman Tümgeneral Yahya Safevi, hiçbir güç İran'a saldıramaz, dedi. Tümgeneral Seyit Yahya Rahim Safevi, Hem millet hem de silahlı kuvvetler o kadar güçlendi ki Amerika ve diğerleri gibi bölge ötesi güçlerin hiçbiri yaygın bir askeri işgale yol açacak şekilde İran'a karşı harekete geçemez dedi. Tüm General Safevi, Abadan kuşatmasını yenme harekatının üzerinden 40 yıl geçti ancak ordu ile devrim muhafızları arasında çok iyi bir uyum var, birlik var dedi. Safevi, 8 yıllık dayatılmış savaş zamanına itibaren başlayan birlik ve beraberlik şu anda zirvede ve silahlı kuvvetlerin bütünleşmesi açısından en iyi durumdayız dedi. Tüm General Safevi, İran'ın Batı Asya bölgesinin denklemlerinde tek etkili güç olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu bölgedeki savunma gücü, güvenlik savunma denklemlerinde büyük ve etkili bir güçtür, dedi. Rahim Safevi, bugün donanmada öyle bir güç kazandık ki, İran'ın stratejik donanması Atlas Okyanusu'nu geçerek Rusya'nın St. Petersburg Limanı'na ulaşabiliyor, dedi.
İran Devrim Muhafızları Başkomutan Yardımcısı General Ali Fedevi, İslam Devrimi'nin otoritesi düşmanın İslam nizamına saldırmaya cesaret edememesine neden oldu ve bu nedenle ekonomik ve kültürel bir savaşa girdi dedi. İrna'ya göre General Ali Fedevi dün gece İslam Devrimi'nin merhum imam tarafından kurulduğunu ve devrimin şimdiki rehberinin de bu ülkenin otoritesi için geri adım atmadığını belirterek 8 yıllık kutsal müdafaa bize düşmanın İran'a giremeyeceğini gösterirken düşmanın ekonomik ve kültürel savaşı da yok olacak dedi. General Fedevi Hüseyin Erbain'de halkın kendiliğinden hareketiyle ilgili olarak da Erbain yürüyüşü her şeyi kapsayan bir güçtür ve bu hareketin büyüklüğü yanlış eylemlerden zarar görmemelidir dedi.
İran İstihbarat Bakanlığı yaptığı açıklamada İran'da döviz şifresi adlı bir şebekeyi tespit etti ve şebekeyi çökertti. İran İstihbarat Bakanlığı'na göre İstihbarat Bakanlığı birimleri dün yaptığı açıklamada ülkedeki en büyük organize dolandırıcılık ağlarından biri istihbarat güçlerimiz tarafından tespit edildi ve üyeleri tutuklandı denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İstihbarat güçleri döviz alanında piyasayı bozma girişiminde bulunan büyük bir şebekeyi ortaya çıkardı. İstihbarat Bakanlığı yaptığı duyuruda bu çete kamuoyunu yanıltarak ve insanları hayali King Money para birimi kodunu alıp yatırım yapmaya teşvik ederek kendi alt kategorilerinden ve kurlarda hayali dalgalanmalar yaratarak büyük meblağlar kazandı dedi. İstihbarat Bakanlığı yapan açıklamada bu operasyonda bu çetenin üyeleri adli makamların emriyle tutuklandı ve mağdurların çok sayıda olması sebebiyle davaları yargı sürecindedir denildi.
İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Vatandaş ve Göç İdaresi Genel Müdürü ülkede yaklaşık 1 milyon 250 bin yasa dışı yabancı vatandaşın bulunduğunu duyurdu. Mehdi Mahmudi İsna Haber Ajansı'na verdiği röportajda şunları söyledi. İran'da nüfus sayımı olan yaklaşık 970 bin kişi ve yaklaşık 1 milyon 250 bin yasa dışı yabancı uyruklu var. İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü ayrıca şöyle dedi. İran'da çok sayıda Afgan vatandaşının varlığı ve Amerikan İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik baskıcı yaptırımlarından kaynaklanan zor ekonomik durum göz önüne alındığında merkezi politika ve stratejimiz de yeni mülteciyi kabul etmiyor. Etmiyoruz ilkesidir. Mahmudi ayrıca anneleri İranlı olan çocuklar için 8 bin kimlik çıkarıldığını belirtti.
Avrasya grubu anketine göre Amerikalıların %62'si İran ile nükleer anlaşmayı canlandırmak için müzakereleri destekliyor. 27 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Avrasya grubu vakfı adlı araştırma kurumu tarafından yapılan kamuoyu yoklaması sonuçları nüfusun %62'sinin İran'la nükleer müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediğini gösteriyor. 2168 Amerikalı katıldığı ankette %58.3'ü Amerika'nın iklim değişikliği, insan hakları, göçmenlik konularını ele almak için daha fazla diplomasi ve müzakerede bulunması gerektiği görüşünde. Avrasya Grubu Vakfı'nın kıdemli üyelerinden Mark Hanan, Amerika'nın diğer ülkelerde demokrasiyi inşa etmeden önce kendi ülkesinde demokrasiyi güçlendirmeye düşünmesi gerektiğine inanan Amerikalıların sayısının 2 yıl öncesine göre önemli ölçüde artış olduğunu açıkladı. Amerika başta NATO olmak üzere uluslararası anlaşmalarda müttefiklerini desteklemek bahanesiyle her zaman ülkelerin iç işlerine müdahale etmiş, bazı ülkelerde sözde teröristlerle mücadele adı altında askeri müdahalelerde bulunmuştur. Amerikan yönetimi Mayıs 2018'de İran'la varılan nükleer anlaşmasından tek yanlış çıktığını bildirmek suretiyle de açık bir şekilde uluslararası bir anlaşmayı çiğnemiş, aynı zamanda İran'a yönelik maksimum yaptırımları hayata geçirmiş, şimdi ise hiç olmamış gibi sadece konuşma ve müzakere yoluyla nükleer anlaşmaya dönmek istemektedir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Times'a Türkiye'nin S-400 alma nedenlerini anlattı. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almasının NATO ittifakına zarar verdiği eleştirilerini reddederek, Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık, dedi. Amerikan New York Times gazetesi Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Haftası'nda New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin S-400'lerle ilgili bölümünü yayımladı. Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin yayınlanan haberde yer verilen bölüme göre Erdoğan'ın gelişmiş Rus savunma sistemini satın alarak Batı'nın başlıca askeri ittifakı olan NATO'nun altını oyduğu yönündeki eleştirileri reddettiği belirtildi. Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times yayın kuruluna yaptığı açıklamada hem NATO Genel Sekreteri Stoltenberg hem de dönemin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını teyit ettiğini hatırlatarak kendi silahlarımızı alıyoruz ifadesini kullandı. Ayrıca Erdoğan, Amerikalılar Türkiye'yi Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin S-400'leri almasının Amerika ile yol açtığı sürtüşmeleri deyip değmediğine yönelik soruya ise Erdoğan, bence buna değer de savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye-Amerika ilişkilerinin temel olarak önemini koruduğuna işaret ederek Türkiye'nin Amerika ile uzun yıllara dayanan bağları var. Bunun korunarak güçlendirilmesi gerekiyor ifadesini kullandı.
Türkiye Savunma Bakanı Iraklı mevkidaşı ile Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı yeni bir askeri operasyon başlatma olasılığını görüştüğünü iddia etti. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı yeni bir operasyon olasılığına atıfta bulunarak bu konuda Irak Savunma Bakanı Cuma Anat ile görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Türkiye Savunma Bakanı Ankara hükümeti Türkiye'ye karşı herhangi bir tehlikeye veya tehdide izin vermez. Suriye ile Irak dahil olmak üzere komşu ülkelerin sınırlarının güvenliğini ve egemenlik haklarına saygı göstermesi gerekiyor, dedi. Akar'ın sözleri, Bağdat'ın Türk ordusunun Kuzey Irak'ta PKK mevzilerine yönelik yasa dışı saldırılarına defalarca tepki göstererek, saldırıları ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak kınaması üzerine geldi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 29.386 kişi koronavirüse yakalandı, 227 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında 20.000'i kritik eşik kabul ettiklerini kaydederek yeni vaka sayılarımız da 30.000'e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı başarının şartı tedbirlere muntazam uyum ve aşıdır, dedi.
Amerikan Hazine Bakanlığı Lübnan'da Hizbullah hareketiyle bağlantıları olduğu bahanesiyle 8 kişi ve şirketi yaptırım listesine aldığını bildirdi. Amerikan Hazine Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Lübnan'daki Hizbullah'la bağlantılı 7 kişi ve bir şirketi yaptırım listesine aldı. Amerikan Hazine Bakanlığı daha önce de Lübnan'da Hizbullah'la irtibatları oldukları bahanesiyle birçok kişi ve şirketi yaptırım listesine almıştır. Lübnan, Hizbullah'ın bölgede terörist gruplara karşı koymadaki başarısının ardından Amerika ve terör rejimi İsrail, Hizbullah üzerindeki baskıyı artırma çabalarına hız verdi. Washington, Hizbullah'ın Lübnan'daki popülaritesini azaltmak amacıyla Lübnan bankalarını ve şahsiyetlerini grupla bağlantılı oldukları iddiasıyla yaptırım listesine alıyor. Lübnan'daki Hizbullah hareketi direniş cephesinin kilit bir üyesi olarak bölgedeki Amerikan Siyonist komplolarına ve eylemlerine karşı koymada önemli role sahip.
İslami Direniş Hareketi'nin siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh, Amerikan Başkanı Joe Biden ve Siyonist rejim İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Filistin sorunu herhangi bir siyasi çözüm kabul etmiyor dedi. Anadolu Ajansı'na göre İsmail Haniyeh, çarşamba günü yaptığı konuşmada Amerikan Başkanı ve İsrail Başbakanı'nın işgal yönündeki seçenekleri pek değişmeyecek dedi. Haniyeh, terör rejimi İsrail hükümeti Batı Şeria ve Gazze şehrindeki işgal, toprak gaspı ve Filistin halkının haklarını ihlal politikasını sürdürüyor dedi. Haniyeh, Amerikalıkçı İsrail'e yönelik politikasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine inanıyorum çünkü bu konuda bir takım mükemmel materyaller her iki tarafça da tahmin edilebilir ve bu materyaller birbiriyle ilişkilidir dedi. Haniyeh ayrıca bazı Arap ülkeleriyle Siyonist rejim arasındaki uzlaşma anlaşmalarından da söz ederek Hamas'ın bu kadar yakınlıktan üzüntü duyduğunu söyledi.
Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı, Irak'ın en yüksek Şii otoritesi Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin seçimlerle ilgili açıklamasına desteklerini bildirdiler. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazmi dün yaptığı açıklamada Ayetullah Sistani'nin seçimlere ilişkin milli ve insani temalara yüksek açıklamalarının önemini vurguladı. Irak'ta 5. parlamento seçimleri 10 Ekim'de yapılacak. 239 yeni milletvekili seçilecek. Ardından da meclis yeni başbakanı seçecek.
Erbil'deki Siyonist oturma katılan ve Tel Aviv ile ilişkilerin normalleşmesi çağrısında bulunan bildirisini okuyan Irak Kültür Bakanlığı'nın bir kadın çalışanı işten atıldı. Fars Haber Ajansı'na göre Irak Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanı Hasan Nasım, geçen cuma günü düzenlenen Siyonist bir oturuma katıldığı için hakkında tutuklama kararı verilen kadın çalışan Seher Kerim El-Ta'in'in işten çıkarıldığını bildirdi. Bu arada Irak'taki Sadr grubunun lideri Muqteda Sadr bir paylaşımda şunları söyledi. Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmesi konulu rezil konferansın bazı katılımcıları hakkında çıkarılan tutuklama emrini yerine getirmesini Erbil yönetimi tarafından hala bekliyoruz dedi.
Yemenli yapışık ikizler Sana hükümetinin ikizlerin ülke dışında ameliyat olmaları gerektiğine dair sayısız çağrılar ve taleplerine Suudi saldırgan koalisyonunun kulak tıkamasının ardından hayatlarını kaybetti. Sana Sağlık Ofisi Direktörü Mutahhar El Mervani, Birleşmiş Milletler'den defalarca Sana Havaalanı'ndan yaptığı özel uçuşlarda yapışık ikizleri yurt dışına taşımasını istedik ancak Birleşmiş Milletler olumlu cevap vermedi, dedi. Mart 2015'te Suudi Koalisyonu Yemen'e karşı saldırı başlatmış ve ardından Yemen'i kara, deniz ve havadan kuşatma altına almıştı. Bu saldırıda bu zamana kadar yaklaşık 20 bin sivil öldü, 10 binlercesi yaralandı, milyonlarca da Yemenli evinden barkından oldu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nde NATO ve Amerikan kuvvetlerinin katılımıyla 6 bin asker ve büyük bir tatbikata ev sahipliği yaptığını diyordu. Fars Haber Ajansı'na göre Ukrayna Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu birimlerinin Amerika ve NATO birlikleriyle birlikte Rapid Trident 2021 tatbikatı kapsamında Lviv bölgesinde bir taarruz tatbikatı düzenlediğini duyurdu.
Fransa'da Kasım 2020'den bu yana 89 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 3'te 1'inin kapatıldığı açıklandı. Fransa'da Müslümanlara ait cami ve derneklere yönelik baskılar artarken Fransa İçişleri Bakanı La Figaro gazetesine verdiğimizde ayrılıkçı yasası yürürlüğe girmeden önce ülkede aşırıcıların bulunduğu 650 yerin kapatıldığı ve 24 bin yerin polis tarafından denetlendiğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Suriye ordusunun Golan sınır bölgesindeki zaferi etrafında. Arap kaynakları dün Suriye ordu güçlerinin 8 yılın ardından işgal edilen Golan sınır bölgelerini ele geçirdiğini duyurdu ve Suriye ordu güçlerinin ülkenin güneybatısındaki El Yarmuk Havzası'nın yeni bölgelerinde bulunan işgal altındaki Golan Tepeleri'nin tam kontrolünün eşiğinde olduğunu bildirdiler. Suriye ordusu yakın zamanda Dera El Belat gibi kilit bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Güneydeki silahlı unsurlarla bir anlaşmaya vardıktan sonra diğer güney bölgelerini kontrol etmeye devam ediyor. Böylece Dera'daki silahlı grupların kontrolü sebebiyle 2013'ten beri geri çekilen Suriye ordusu 8 yıl sonra işgal altındaki Ürdün ve Golan tepeleriyle sınırlarını tam kontrol etmenin eşiğine geldi. Aynı kaynaklar Suriye ordu güçlerinin kuzeydeki Dera vilayetinin çeşitli yerlerinde ve işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri sınırları yakında konuşlandığını bildirdiler. Dera vilayeti işgal edilen Filistin topraklarının kuzeydoğusu ve Ürdün'ün kuzeyinde. Bu bölge işgal edilen Filistin topraklarına coğrafi açıdan yakınlığı, ayrıca teröristlerin faaliyet göstererek Siyonist rejimin geniş çaplı hava ve silah tesisinde bulunması sebebiyle Korsan rejim Şam'ın güneyi ve bu bölgenin kuzey ve batısına defalarca hava saldırısı düzenledi. İşgalci rejimin bu bölgelere sürekli saldırıları ve tacizleri ise aslında bölgede teröristlerin bulunmasıdır. Irkçı rejim aslında ne zamanki teröristler yerine uğrasa onları desteklemeye kalkıştı. Ve Suriye topraklarına saldırarak Lübnan hava sahasını güneydoğu kesiminde ihlal ederek bu bölgeleri bombardıman ediyordu. Aslında Suriye ordusu güçlerinin bu bölgeleri ele geçirerek kontrol sağlaması korsan rejim tarafından desteklenen teröristlerin yenilgisi sayılıyor. Bu konuda hiç şüphesiz ırkçı rejim İsrail'in öfkesine neden oluyor.
Suriye ordusu bu bölgelerin 2013 yılından itibaren söz konusu silahlı grupların kontrol nedeniyle bu bölgeden geri çekilmişti. Fakat şimdi 8 yılın ardından Ürdün ve işgal edilen Golan Tepelerinin sınırlarında tam kontrolü ele geçirmeye yaklaşmışlar. Golan Tepeleri güneyden Yarmuk Nehri ve kuzeyden Cebel el-Şeyh dağlarına ulaşıyor. İdari olarak Kuneytır eyaletinin ve Suriye'nin bir parçası olan Golan Tepelerinin 3'te 2'si 1967'deki 6 günlük savaş sırasında Siyonist rejimin işgaline uğradı. Korsan rejim buradaki işgalcini sürekli kılmak amacıyla hemen bölgede Siyonist yerleşken şu anda siyasetini başlattı. Suriye ordusunun söz konusu zaferi bu ülkenin hala Amerika'nın ekonomik kuşatması altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor ve aslında bir kez daha Amerika ve Batılıların yaptırımlarının sonuçsuz ve faydasız olduğunu gösteriyor. Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat yaptığı bir konuşmada Amerikan ve Batı ülkelerine Suriye karşı ekonomik yaptırımlara devam ettikleri bir sırada bu insanlık dışı eylemin kamuoyuna aydınlatılması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda haber kaynakları Suriye hükümetinin sınır bölgeleri üzerindeki kontrolünü artırması ve terör gruplarının tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla Ürdün sınırındaki ana geçişin yeniden açılacağını duyurdular. Ürdünlü yetkililer de salı günü Suriye'den üst düzey bir heyetin ikili ilişkiler hakkında görüşmek ve fikir tartışmasında bulunmak amacıyla başkenti Amman'a gidişiyle bu ülkenin çarşamba gününden itibaren Suriye sınırında olan Cabir ana geçiş kapısını açacağını duyurdu. Bu kapıda 2018 yılında ve teröristlerin Suriye güneyinden geri çekilmeleri ardından kısıtlı olarak açılmıştı. Fakat Ürdün ve Suriye arasındaki ticaret düzeyinin savaş öncesi olan 1 milyar dolara ulaşması için uzun bir süre gerekiyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupalıları Amerika'ya güvenmeleri konusunda uyarması etrafında. Müzik Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron salı günü Amerika'ya güven konusunda uyarıda bulundu. Avrupalılar Amerika'nın Çin'le rekabet için stratejik seçimlerini özetleyerek basitliği bir kenara bırakmalı dedi. Macron ayrıca Amerika kendi çıkarları peşinde, biz de kendi çıkarlarımızın peşindeyiz. Avrupalılar bu konudan ders almalı ve kendilerini savunma sorumluluğunu üstlenmeliler dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa ülkelerine Amerika'ya güvenmeme konusundaki ciddi uyarısı ve Washington ile ilişkilerde saflığı bir kenara bırakmaları tavsiyesi Atlantik ötesi ilişkilere yaşanan son gelişmeler ışığında yorumlanabilir. Aslında son haftalarda Amerika'nın güvenilmez olduğu mahiyeti Avrupalılar için daha da aydınlanmış, öyle ki birçok ülke Amerika'dan uzak durmaya çalışıyor. Amerikan Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'a girdiğinden beri konuşmaları ve bildirilerinde eski Başkan Trump'ın siyasetleri ve girişimleri sonucu Atlas Okyanusu iki taraftaki uygun olmayan ilişkiler durumu ve artan uzaklaşmaya değinerek Avrupa ve Amerika arasında sinerjiyi tekrar sağlama alanlarını gözden geçireceği vaadinde bulunmuştu. Fakat bu açıklamaların bir slogandan öteye gitmediği şimdi daha iyi anlaşılıyor ve pratikte Washington hala Avrupalıların çıkarlarını dikkate almaksızın yalnızca kendi çıkarlarına dayalı tek yanlı tutumları doğrusunda hareket ediyor. Bu konunun en bariz örneği ise Biden'ın Afganistan'daki kararıydı. Avrupalılar açısından Afganistan tecrübesi bundan böyle bölgesel ve uluslararası konularda Amerika'yı izlemekte daha temkinli olmak gerekiyor. Biden yönetimi Avrupa'ya ikinci darbesini eski iki müttefiği olan Britanya ve Avustralya ile stratejik Indo-Pasifik bölgesinde AUKUS anlaşmasıyla indirdi.
15 Eylül 2021'de ilan edilen AUKUS güvenlik paktı uyarınca Amerika ve Birleşik Krallık Avustralya'yı destekleyerek nükleer enerji, denizaltılar geliştirmesine ve konuşlandırmasına yardım etmeyi ve Pasifik bölgesinde Batı'nın askeri varlığına katkıda bulunmayı hedefliyor. Anlaşma yapay zeka, siber savaş, sualtı yetenekleri ve uzun menzilli saldırı yetenekleri gibi kilit alanları kapsıyor. Washington bu koalisyona Paris'i çağırmazken üstelik nükleer denizaltı teknolojisini Avustralya'ya vermeyi kabul ederek pratikte Fransa tarafından Avustralya'ya 31 milyar avroluk 12 denizaltının satış anlaşmasının iptal ortamını oluşturdu. Bu konu Paris'in öfkesine neden oldu ve Fransız yetkililer Amerikan hükümetine yönelik en sert açıklamalarda bulundular. Nitekim Dışişleri Bakanı Le Drian bu hareketi Fransa'ya arkadan hançer indirme şeklinde yorumlayarak bunun Trump'ın ihanetleri ve davranışlarını hatırlattığını belirtti. Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransa'dan denizaltı satın alma anlaşmasının iptali ve Amerika tarafından Avustralya'ya denizaltı satışı ile ilgili krize işaretle Amerika'nın bu anlaşmayı imzalamakla zafer kazanmasını düşünmesinin aslında onun dar görüşlü olduğunun göstergesi, fakat uzun vadede ağır bir yenilgi alacağını belirtti. Amerika, Avrupalılar ve özellikle de Fransızların ardı ardına itirazlarını aldırmadan sadece sözlerle Fransızların gönlünü almaya çalıştı ve Fransa'nın zararını telafi etmek veya Atlas Okyanusu iki yakası arasında zedelenen ilişkileri onarmak bağlamında hiçbir etkin girişimde bulunmadı. Bu yüzden Avrupalılar şimdi her zamankinden daha çok Amerikan vaatlerinin ve sloganlarının temelsiz ve boş olduğunu anlamış ve Amerika'dan bağımsız adeta stratejik özellik arayışında oldukları anlaşılıyor. Bu bağlamda Avrupa ordusunun kurulması ve de bölgesel ve küresel meselelerde kendi yollarını Amerika'dan ayırmaları Avrupa Birliği tarafından ele alınacağı tahmin ediliyor. Fakat Avrupa'nın NATO çerçevesinde askeri ve güvenlik konularda 10 yıllarca Amerika'ya bağlı kalmaları nedeniyle mevcut bağları koparmanın çok sancılı ve zor olacağı tahmin ediliyor. Tarhan Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Mer 1400, Hicri Kameri 23 Safer 1443 ve Miladi 30 Eylül 2021 Perşembe. Bugün Hicri Şemsi 8 Mer İranlı ünlü ariflerden Mevlana lakaplı Mevlana Celaleddin Muhammed bin Bahettin'i anma günüdür. Mevlana Hicri Kameri 604'te İran'ın o dönemdeki kentlerinden Belh'te dünyaya geldi. Mevlana çocukken babası Baha Beled olarak ün kazanan Bahettin Muhammed ile birlikte, yani tam da Moğolların günümüz Türkiye'ye saldırdıkları bir dönemde bu ülkeye gittiler ve hanedanı ile birlikte Konya'da kaldılar. Mevlana babası ve Konya ve Şam'daki diğer alimlerden çeşitli bilimleri öğrendi ve sonraları diğer büyük ariflerden olan Şemseddin Muhammed Tebrizi ile görüştü ve onun sıcak nefesinden öyle etkilendi ki ömür boyu bu sıcaklık dinmedi. Mevlana en değerli şahsiyetlerinden sayılan Mesnevi Manevi eserinde irfani, dini ve ahlaki konuları ele aldı. Ve bu meseleler Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadislere dayanmaktadır. Bunun dışında Mevlana'nın gazellere de bu önde gelen şairin duyguları ve düşüncelerini de yansıtıyor. Fihi Mafi ve Mekatib Mevlana'nın diğer eserleri arasındadır. ...142 önce bugün, Hicri Kameri 23 Safer 1301'de İranlı ünlü alim ve fakih Şeyh Muhammed Bagır Ahani İsfahani vefat etti. Hicri Kameri 1234'te dünyaya gelen İsfahani, dini ilimlerde İsfahan'daki eğitimini bitirdikten sonra yüksek tahsil için Necef-i Eşref kentine gitti. Necef-i Eşref'ten geri döndükten sonra İsfahan'da mukim olan İsfahani burada birçok öğrenci yetiştirdi. Bugün 30 Eylül Dünya İşitme Engelliler Günüdür. İnsanlar arası iletişimin temeli işitme ve konuşmadır. Bu adlandırmanın asıl nedeni işitme engelliler ile irtibat kültürünün yaygınlaştırılması ve halkın toplumun bu kesimin karşı karşıya kaldıkları sorunlardan haberdar olmalarıdır. ...83 yıl önce bugün 30 Eylül 1938'de tarihi Münih Konferansı Almanya'da başladı. ...55 yıl önce bugün 30 Eylül 1966 yılında Botswana İngiltere'den bağımsızlığını kazandı ve böyle bir günde ülkede milli gün ilan edildi. ...56 yıl önce bugün 30 Eylül 1965'te 20. yüzyılın en fazla can kaybının yaşandığı darbe Endonezya'da yaşandı. Bu kanlı darbede 400 ila 700 bin insan komünist ormanlarından dolayı katledildiler ve General Suharto iktidara geçti. Suharto, Endonezya halkının yoğun isyanları ve protesto dalgasının gün geçtikçe yayılması sonucunda Mayıs 1998'de görevden çekildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sayıştay kamu kurumlarında çok sayıda hatalı işlem tespit etti.
Karar.
Kılıçdaroğlu'ndan Amerika Türkiye gibi değil çok güçlü bir ülke diyen Erdoğan'a tepki.
Milli Gazete.
Bir üniversite öğrencisinin aylık masrafı asgariyi geçti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şükran Soner, 28 Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde tek adam saray yerine meclisin Cumhuriyet'in demokratikleşmesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kim ne derse desin Cumhuriyet cephesi, Millet cephesi adları altında keskinleştirilmek istenen savaş, çatışmacılıkta yaşamın gerçekleri giderek taşları yerli yerine oturtuyor. Her geçen gün tek adam saray rejimini ayakta tutabilme adına fakirleşen halkı din ile yanında tutma siyasetinde verilmek zorunda kalınan ödünlerle gündeme sokulan saray, tek elindeki din sömürüsünde sınır tanımayan yeni icraatlar ile ortaya çıkan sonuç tablonun her yeni adımı, icraatı, kendi içindeki haksızlıklar, eşitsizlikler ile tepkilerini de katlayarak üretiyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Genellemeden en güncel gelişmeleri ilk sıralanabilecek örneklerin seçilmesini geçersek, anımsayacaksınız Amerika'ya giderken sarayın cumhurbaşkanı dönüşünde fiyatların patlamasından suçladığı büyük marketler zinciriyle hesaplaşma sözü vermişti. Yurt bulamadıkları için hak aramak isterken çok ağır polis şiddetine hedef olan öğrencileri ise yalancılıkla suçlamış, yurt açığı değil büyük artışını sağlamakla sayılar da vererek övünmüştü. Dün sabahın bizlere de ulaşan en taze bilgileriyle marketler zincirinin en büyüğünün patronundan gelen açıklamada %1 kar ile çalıştıkları ilan edilmişti. Gerçi iktidarları süreci içindeki 16 kat büyümelerinin açıklaması olmuyordu ama öyle zannedildiği gibi de güncel fiyatlar üzerinde hesap mesap sorulamayacağı gerçeği de ortaya çıkmış oluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sabah tüm canlı yayınlar kesilmiş olarak Beştepe'den seslenişinde gündem hakim ve savcıların kura töreni canlı yayınıydı. Elbette Yargıtay, Danıştay başkanları başsavcıların huzurunda yapılan kura çekimiyle bağımsız görev yapmaları beklenen her iki yargı kurumunun yeni kadro atamaları yapılıyordu. Çok önemli iki yargı kurumunun yargıç ve savcılarının bağımsızlığının önemi üzerinden sözlere söz konusu kura çekimiyle inanmamız isteniyordu. Doğal olarak ya da kaçınılmaz aynı zaman dilimiyle çıkışan HDP'nin seçimlere ilişkin açıklamaları birkaç cümle ile verilebildi. Sonraki özetlerinden de öğrenebildiğimize göre HDP ittifak adresi göstermedi. Sadece Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin kesin değiştirmesini istedi. Cumhuriyetin demokratikleştirilmesi, barışçı çözüm yolları, insan haklarından yana mecliste çözüm aradığını ilan etti.
Thank you. İbrahim Kiraz, 28 Eylül tarihli Karar gazetesinde siyasette de kolay kazanan kolay kaybeder başlıklı yazısına yer veriyor. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimini başlangıç noktası olarak aldığımızda iktidar partisinin oylarında olağan dışı büyük bir hareketliliğin bugüne kadar hiç durmadan devam ettiğini görüyoruz. Bazen çok yükseklere çıkıyor, bazen dip seviyelere düşüyor. Yani önünde hem büyük imkanlar hem de büyük riskler olan bir siyasi partiden söz ediyoruz. İktidar destekçilerini her şeye rağmen ümitlendiren, muhalifleri yine her şeye rağmen ümitle kaygı arasında getirip götüren bir tablo bu. Çünkü bu tabloya göre AK Parti'nin kolay kaybettiği ama yine aynı derecede kolaylıkla yeniden kazanabildiği bir seçmen kitlesi var diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bugünlerde mevcut şartlar, dolayısıyla iktidardan gönlü soğumuş durumdaki bu kitlenin yeniden eski adresine dönme ihtimali var mı? Soru bu. Diğer yandan yavaş yavaş da olsa sürekli şekilde devam eden eski adresten ayrılma trendi durdurulabilir mi? Bu soru da ayrıca sorulmak durumunda. Çünkü gidenlerin, gelenlerin ve kalanların gerekçeleri de, beklentileri de birbirinden farklı olabiliyor. Bu farklılık da sandıkta farklı davranışlara yöneltebiliyor insanları. Gidenlerin dönmesi, gelenlerin kalması için gerekli olan adımların atılıp atılamayacağı, toplum genelini ayrıca tabanı memnun edecek politika değişikliklerine uygulanıp uygulanamayacağı ve son tahlilde bunların da artık bu saatten sonra yeterli olup olmayacağı konusunu paranteze alarak gidenlerin nereye gittiklerine, gelenlerin nereden geldiklerine bakarak bir sonraki seçim için öngörüde bulunmayı deneyebilirsiniz. Bu konuda önceki haftalarda AK Parti seçmeninin 7 Haziran'da partisine sırt dönmesinin sebepleri olarak Cumhurbaşkanı'nın anayasal statüsü olan tarafsızlıktan uzak duruşu birinci problem, hükümetin ve iktidar partisinin yönetiminde çift başlılık görüntüsü ikinci problem durumundaydı demiştik.
Orhan Uğuroğlu, 28 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde Akşener iğne oyası gibi siyaset yapıyor başlıklı yazısına yer veriyor. Ben Cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa adayım diyen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bu yorumuyla Türkiye'de siyasi gündemi değiştiriverdi. Cumhur İttifakı'nın eş başkanları Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'yi ters köşeye yatırdı. 19,5 yıldır siyaset gündemini oluşturan Erdoğan'ın elinden gündemi alan Akşener, göz nuru iğne oyası işler gibi söz nuru siyasi söylemler ortaya koyuyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
AKP'liler, MHP'liler ve elbette yandaş medya mal bulmuş mağribi gibi Başbakan Meral Hanım konusunda saçma sapan yorumları sallamaya başladılar. Şimdi gelelim Meral Hanım'ın sözlerinin şifresine. Birincisi, Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na aktif başkanlık yapmayacak. Tek adam rejiminde olduğu gibi tek başına kararlar almayacak. İkincisi, Millet İttifakı'nın paydaşları Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Bakanlar Kurulu'nda yer alacak. Üçüncüsü, Meral Akşener Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ya da vekili olarak Bakanlar Kurulu'nu yönetecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Hürriyet'e verdiği demeçte satır arasındaki şu cümle bu yazdıklarımı teyit ediyor. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı Meral Hanım'ın başbakan olduğu bir yapılanmaya gidilebilir. Kuşoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıkışını da eklersek şablonu şöyle özetleriz. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Akşener Başbakan. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Akşener Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı. Arif'e tarif gerekmez. Haydi hayırlısı. Peki Erdoğan İYİ Parti lideri Akşener'in başbakanlığa adayım sözlerine karşın ne düşünür, ne yapar? Saraydaki çevresi üçüncü kez aday olamayacak Erdoğan'a. Ne aşılar bilmiyorum ama ben diyorum ki Erdoğan şartlı çekilme yolunu deneyebilir. Şartlı çekilme için Erdoğan tek adım olarak gerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gerekse İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yargılanmama sözü alabilmek için elçi gönderebilir. İkinci adım olarak yeni anayasada güçlendirilmiş parlamenter rejim için mecliste oy birliğiyle değişiklik yapalım ve 2023 seçimine ayrı ayrı girelim çağrısı yapabilir. Erdoğan'ın saray siyaseti, Bahçeli'nin balgat siyaseti, anlaşılan o ki Cumhur İttifakı artık tamamen çöktü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP siyaseti şokunu atlatamayan Cumhur İttifakı'nın eş başkanları Erdoğan ile Bahçeli'yi ikinci şoku İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu şu açıklaması ile yaşattı. HDP'li Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayri meşru mu tartışmasının en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasında sıkışan seçmen çıkış yolu üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP'nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir. Şimdi şunu artık net olarak söyleyeyim. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in giderek netleşen siyasi tavrı Türkiye'yi ucube tek adam rejiminden de ucube Cumhur İttifakı'ndan da kurtaracak. Kartacı yıkılacak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mevlana'nın güzel dünyası.
Her yıl İran takvimine göre Hicri Şemsi 8 Mehr günü olan bugün, İranlı büyük şair ve arif Mevlana'yı anma günü olarak anılıyor. Bir deha olan Mevlana'nın şiirleri ve düşünceleri asırların ardından hala insanlara yol gösterir ve her gün daha fazla sayıda insanı düşüncelerine ve eserlerine hayran bırakır. Mevlana'nın eserleri onun varlık alemine bakışını yansıtır. Dünyaya güzel bakmak ve Mevlana'nın bu alanda tecrübesi birçok hayranının yoluna ışık tutuyor.
Tecrübe kavramı ister doğal bilimler alanında ister insani kavram alanında olsun yüce ve değerlidir. Ancak bu iki alanda tecrübe konusunda temelli farklar söz konusudur. Doğal bilimlerde tecrübeyi kazanan kişiyle ele alınan konu arasında her zaman bir mesafe vardır. Ancak insani ilimler alanında deneyimci kişiyle denenen şey arasında mesafeden söz etmek anlamsızdır. İnsani kavramlar insan zamiri alanıyla ilgilidir. Bu yüzden insan zatında aranması ve derinlemesine tecrübe edilmesi gerekir.
Tecrübe gerçekte yenilik ve yenilikçilik alemidir. Ve her tecrübenin söyleyeceği bir sözü vardır. Ariflerin özelliği ise Allah'ın cemalini idrak edebilmiş olmaları ve onun güzelliğinden söz etmeleridir. Aşık Arif'in gözünde Allah öfkeli ve gazaplı bir imaj olarak değil de güzel ve sevilen bir maşuk şeklinde cilve eder. Mevlana ise tecrübelerini beyan etmek ve Allah'ın güzelliklerini anlatmak için teşbih dilini kullanmıştır. Mevlana tecrübesini her zaman ve her mekanda yaşayan muhataplarına intikal ettirmek istiyor ve bunun tek yolu sade ve anlaşılır bir dille konuşmaktır. Bu yüzden zorunlu olarak teşbih dilini kullanmıştır. Mevlana bu teşbihlerde yatan ihlas ve sadakatiyle Allah'ın güzelliğini en iyi şekilde beyan etmiştir. Gerçekte Allah'ın güzelliği bu teşbihlerin içinde yatmaktadır.
Mesnevi'nin ikinci defterinde Hazreti Musa ile çobanın karşılaşmasının öyküsü bu meseleyi açıkça gösteriyor. Çoban gayet basit bir dille Allahu Teala'ya münacat ederek aşk ve sevgisini avamın dilinden kelimelerle Rabbine söylüyor. Öyküde Hazreti Musa'nın karşılaştığı çoban Allah'a nerede olduğunu, onun kölesi olmak, ona çarık yapmak ve tüm keçilerini feda etmek istediğini söylüyor. Mevlana bu öykünün değerli sonucunu Allah'ın dilinden beyan ediyor. Ve Allah katında bireyin nasıl ifade ettiği ve şekli değil tanım ve tecrübesinin özü değerli olduğunu hatırlatıyor.
Mevlana'ya göre Allah'ın sınırsız lütuf ve ihsanı güzelliğinin mıstaklarından biridir. Yine Mevlana'ya göre ancak ilahi fazl ve keremden söz etmekle onu güzel görmekten söz edilebilir. Zira fazl ve kerem Allah'ın güzelliğiyle bütünleşen özelliklerdir. Mevlana bu bakış açısından hareketle Allah'ın lütuf ve keremine inanıyor ve yaratılışı Yüce Allah'ın bu sıfatı temelinde tefsir ediyor ve hatta bunu insani kabiliyet ve yeteneklerin çok ötesinde olduğunu vurguluyor.
Mevlana, Mesnevi adlı eserinde bir öyküyü anlatarak güzel bakışta olma düşüncesini muhatabına aktarıyor. Mesnevi'de ressam benzetmesi aslında Mevlana'nın iç tecrübelerinin yansımasıdır. Bu benzetmede Allahu Teala mahir ve yetenekli bir ressam şeklinde tanıtılıyor. Öyle ki hem güzel resimleri hem çirkin resimleri çizebiliyor. Bu benzetmenin en ince noktası ise Mevlana'nın alemin çirkinliklerinden sunduğu yorumdur. Buna göre bu alemde sıradan insanların gözünde çirkin telakki edilen şey, ancak mahir ve yetenekli ressam tarafından yaratılan çirkin resimler hükmündedir. Mevlana'ya göre bu fevkalade muhteşem maharet ve yetenek aslında Allahu Teala'nın mutlak gücünü ifade eder ki bu da güzelliklerinden biridir.
Mevlana'nın bakışında alem ve içindeki tüm çirkinlikler sadece Allah'ın mahluki oldukları için güzeldir. Gerçekte yaratılışın ana kaynağı Allah'tır ve Allah da güzeldir. Mevlana tüm alemi Allah'ın fiili biliyor. Mevlana için alem yaratma sanatıdır ve bu yüzden güzeldir. Mevlana alemin en muazzam sanatı olan ve yaratma sanatı çirkin olamayacağını vurguluyor.
Mevlana'ya göre insan varlığı güzel bakışla yorumlayarak kendisini Allahu Teala'ya yaklaştırmaya çalışıyor ve Allah'ın halifesi olarak varlığını ilahi güzel sıfatlarla bezemek istiyor. Ancak yaratılış düzeninde çirkinliklerin de kendilerine özel yeri vardır ve yaratılış resminin muazzam kitabının sayfalarından bazı sayfaları telakki edilmelidir. Mevlana'nın barış açısında bu sayfalar sanatsal şekilleriyle güzeldir. Zira mahluklar arasında yer alır. Mevlana aslında en önemli özelliği güzellik ve güzelliği yaratma mahareti olan Allah'a yaklaşarak çirkinlikleri de güzel görüyor. Kuşkusuz varlık aleminden böyle bir algı doğal olarak Allahu Teala ile barışmakla sonuçlanır. Gerçekte Allah ile barışma kavramının derin anlamı, onun yaratılış düzenini benimsemek ve bu düzene karşı her türlü kusur aramaktan kaçınmaktır.
Mevlana'ya göre Yüce Allah bu alemin mimarıdır ve mimarı planlarını en iyi biçimde ve hiçbir kusuru olmaksızın hazırlamış ve her şeyi yerli yerinde yerleştirmiştir. Mevlana bu duruma İnançtan hareketle kendisi iç barış ve huzura kavuşmuştur. Nitekim Mevlana açısından her türlü düşmanlık, çatışma ve inat durumları şom ve mübarek olmayan durumlardır.
Mevlana'ya göre Allah ile barışma mertebesine ulaşan insan, alemi güzel görmeyi tecrübe eder. İşte bu noktada alem ona hoş ve muradına uygun gelir. Böyle bir insan dünyanın bileşenlerine ve bilinmeyenlerine hakim olur. İşte o zaman alemin çarkı da onun muradına göre dönmeye başlar. Hakikati keşfetmekte bu başarı iç barış ve uyumun mükafatıdır. Mevlana bu konuyu da Mesnevi'nin 3. defterinde dervişle Behlül arasında bir diyalog şeklinde çok iyi bir şekilde ifade ediyor.
Bundan başka her çirkinliğin ve her güzelliğin nispi bir durum olduğu ve her şeyden önce bizim ve çirkin veya güzel dediğimiz şeyden idrakimize tabi olduğu da belirtilmelidir. Mevlana, Mesnevi'nin 4. defterinde yazdığı şiirde çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Bu şiir açıkça çirkinlik veya güzellik yargısının tamamen nispi bir hüküm olduğunu ve insanların ruh hali ve zevkler arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını, yoksa bakılan fenomenin kendisi ve gerçek sıfatlarıyla ilgisi olmadığını ve önemli olan insanların idraki olduğunu gösteriyor.
Mevlana'ya göre bu bakış açısı yüzünden Leyla'nın kendisi şöyle dursun, sokağındaki köpek bile ona aşık olan Mecnun'un gözünde güzellik mıstakı telakki edilir. Çirkinlik ve güzellikten sunulan bu tanıma göre, gerçi böyle bir tecrübenin gerçekleşmesi insani alemde nadir rastlanan bir durumdur. Fakat mümkün olmayan bir şey de değildir. Yani insan içine tüm dünyayı güzel görebilecek şekilde çeki düzen verebilir.
Mevlana'ya göre güzel görme noktasına ulaşan insan, aleme ve içindeki her şeye zirvede bakar. Bu bakışta alemin fenomenleri beşeri bir atmosferde analiz edilir. Mevlana'nın Mesnevisinin 6. defterinde ölüm olayına güzellik açısından bakışı da bu analizin sonucudur. Mevlana aşk ve özgürlüğü ölüm kavramından çıkararak ölümü bu kavramlara göre tefsir ediyor. Aşk ve özgürlük asla eksimeyen ve zamana değil, insana ait olan kavramlardır. Mevlana'ya göre gerçekte güzel bakışa dayanan hayat, insanların hak ettiği hayattır. Bu hayatın alanında eğer alem çirkinliklerle dolacak olursa bile iyiler ve pak insanlar sadece alemin güzelliklerini ve iyiliklerini avlarlar. Bu açıdan bakıldığında güzel bakmak keşfetme meydanıdır. Güzellikleri hatta en acı ve olumsuz durumlarda keşfetme meydanı.
Ve son söz olarak, güzel bakan gözler çirkinlikleri görür fakat onlara mağlup olmaz, etkilenmez. Onun çirkinliklere tepkisi de üzülmek ve olumsuz etkilenmek değil, güzel bakışlı olmaktır. Nitekim Hazreti İsa da Mevlana'nın Mesnevi'de anlattığı ünlü öyküde murdarın beyaz ve güzel dişlerini görünce havarilerini de bu güzelliği görmeye teşvik ediyor. Mevlana bu öyküde peygamberin güzel bakışını şeker dökmeye, şeker serpmeye ve şeker şerbetine benzetiyor. Şeker sirkenin keskin tadına karşı etkisini gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, ünlü arif Mevlana'yı anma günü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran minyatüründe görüntü mühendisliği.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Tahran Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin uzun süreli tadilatın ardından bu müze, İran minyatürüyle ilgili serginin açılışı dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Bu sohbetimizde genel olarak İran minyatür sanatı üzerinde durmaya çalışacağız.
İran minyatürcülüğünün şaheser olması ve güzelliğinin önemli nedenlerinden biri, İran resim sanatında özel bir kompozisyonla sonuçlanan görüntülerin arka planında bir tür gizli geometrinin var olması ve eserin yapısına büyük önem verilmesidir.
Tahran'daki Çağdaş Sanat Müzesi'nin uzun süren onarımları ve tadilat görmesinin ardından bu müzede Bilinin Sırrı sergisi açıldı. İran minyatürcülüğü üzerine araştırmalara dayanan İran minyatürü ve geometri arasındaki ilişki hakkında ilginç bir sergi faaliyetine başladı.
Bilinenin Sırrı sergisi İran kültür ve sanatının zenginliğini tanıma fırsatı sunuyor ve minyatür, halı dokuma, mimari ve benzeri tüm İran sanatlarında ortak bir yapı olduğunu ve hepsinin köklerinin geometriye dayandığını gösteriyor. Bu sergide İran sanat tarihinin kökleri ve matematikçiliğin görüş ve düşüncelerinin sanatsal boyutlara etkisi tartışılmakta ve minyatür sanatından örnekler ilgilenenlere sunulmaktadır.
Bu sergi 4 yıl önce başlayan ve Hicri Kameri 8. ve 11. yüzyıllarda minyatür sanatı ve bilim arasındaki bağlantıyı ele alan bir araştırma projesinin sonucudur. Bu sergi görüntülerin geometrisine odaklanmıştır. Bu sergide incelenen ilk kitap Hicri Kameri 8. yüzyılda görüntülü olarak hazırlanan Reşidi'nin Cami-ü-Tevarih eseridir. İncelenen son eser ise Hicri Kameri 11. yüzyıla ait Şah Abbas Şahnamesidir. Bu serginin farklı bölümlerinde bu araştırmanın farklı katmanları ilgililere sunulacak. İran'da matematikçilerin ve geometri hocalarının tanıtımı, geometri malzemeleri, görüntüdeki geometrik ilişkiler, İran resminde düğümlerin varlığı, renk analizi ve benzeri serginin farklı bölümlerinde sunulan konular arasında yer almaktadır.
Antik çağlardan beri geometrinin resim gibi sanatlarda kullanımı yaygındı ve sanatçılarla geometriciler arasında yakın bir ilişki vardı. Ancak sanatçılar bazen eserlerinde geometriyi gizemli bir şekilde kullanmışlardır. İran resminin altyapısında en çok tartışılan konulardan biri de İran resminde hakkında çok az çalışma bulunan gizli geometri meselesidir. Bu örtülü kullanım farklı geometrik bölümlerin yaratılmasına ve anlatının görsel öğelerinin yerleştirilmesine ve kavramın izleyiciye dolaylı olarak aktarılmasına yol açmıştır. Böylece gizli geometri görüntünün yapısını düzenlemenin yanı sıra gizli anlamsal katmanlar da oluşturur.
Gizli geometri, sanatçının eserini oluşturduğu ve sanatsal ifade içeren tutarlı bir bütün oluşturmayı amaçladığı geometri koordinatlardır. Bu geometri ve onun oluşturduğu mantıksal oranlar, eserde fark edilmediği için gizli geometri, işin temeli ona dayandığı için temel geometri olarak adlandırılır. Aslında gizli geometri çalışmasında araştırmacı eserden sorumlu sanatçının eserindeki öğeleri geometrik ilkelere göre bulmaya ve incelemeye çalışıyor.
İran'da geometri bilgisi antik Elam uygarlığıyla başlamıştır. Nitekim zigurat binalarında geometri biliminin nedenle geliştiği ve uygulamada yol kat ettiği açıkça görülmektedir. Sasaniler döneminde şehir planlamasında geometrinin gelişimi ve şehirlerin yapısının örnek teşkil eden düzeni konut ve devlet binalarında görülebilir. İslami devirde Hicri Kameri 3. asırda yaşanmış olan Musa bin Şakir Horasani'nin oğulları olan Muhammed, Ahmet ve Hüseyin geometriyi sayısal hesaplarla ilk inceleyenler olmuşlardır. Bilimsel faaliyet Hicri Kameri 2. asrın sonları ve 3. asrın başlarında olan Ebu Abdullah Muhammed bin Harezmi ise şüphesiz döneminin en büyük matematikçileri ve geometri ustalarından olmuştur.
Ressamlar da dahil olmak üzere farklı İslami dönem sanatçıları resimlerinin yaratılmasında görsel sanatların temellerinin kullanılmasının kesinlikle gerekli olduğunu düşünmüş ve geometrik kavramlar ve doğanın geometrisi hakkında derin bir anlayışa sahip olmuşlardır. İslami desenler ve nakışlarda görülen en ufak süsleme boyutlarından sanat eserlerinde nihai kompozisyon ve vahdetin gösterilmesi de dahil İslami sanatın yapısı hem geometrik kavramlara dayalı olmuştur.
Keith Critchlow, İslam sanatları alanında kapsamlı araştırmalar yapmış bir İngiliz yazar ve profesördür. Yazıları İslami motiflerin geometrik analizi için Batı'da yazılan ilk eserler arasındadır. Bu tanınan araştırmacı bu hususta şunları yazmıştır. Matematik ilmi ve bilhassa geometri, felsefi ve teolojik yönlerle ve manevi referanslarla birleşerek kainata hakim düzenin bir tasviri olarak İslami sanatların mihenk taşı haline gelen kutsal bir dil olarak ortaya çıkmıştır.
İran resim sanatında onu özel kılan ve diğer resim türlerinden bağımsız kılan özel kompozisyonlar vardır. Bu eserlerin gözlemlenmesinden ressamın gerçekliğin temsili ve gerçekçilik meselesine ilgi çekmek için iki boyutlu bir düzeyde görsel unsurların kesin olarak düzenlenmesi için çaba sarf ettiği sonucuna varılmıştır. İran resminde insandan doğaya ve nesnelere kadar sahnedeki öğelerin tümü matematiksel bir niteliğe sahiptir ve geometrik orantılarla hesaplanmıştır. Bu ilişkiler eserin bütünlüğüne ve yapısal tutarlılığına katkıda bulunmuştur.
Bir örnekle İran resminde geometri konusunu biraz daha açıklamaya çalışacağız. İran resminin geometrisini incelerken dikkate almamız gereken önemli noktalardan biri de eserde metindeki yazıtların ve ketibelerin konumudur. Öyle yazıtlar ki resimlerin büyük çoğunluğunda bulunmaktadır. Bir resimdeki yazıtın konumu her şeyden önce anlatının içeriğine bağlı olmuştur. Öyle ki belki de yazıtın metnini öğelerin genel konumu ve çizimlerin kompozisyonu için bir ölçüt olarak kabul görebiliriz.
Yazıtların kraliyet atölyesinde katip tarafından yazılmak üzere tek nüsha olarak hazırlanabilmesi için ustalar adı verilen belirli bir cetvel ustalar grubunun cetvelleme işini yapması ve altyapıyı hazırlaması gerekiyordu. Aynı grup atölye ressamının gözetiminde boyama altyapısının ilk aşama çerçevelenmesinden sorumluydu. Damalı altyapıyı kullanma sanatı İslam sanatının tüm alanlarında kompozisyon ve tasarım için temel yöntemlerden biri olmuştur.
Bu ağın tasarımı, kitabın kesimi, eserin konusu, resimde kullanılan metin veya yazıtların şekli ve miktarı gibi faktörlere bağlıydı. Bunu yapmak için bir dörtgenin çapı iki eşit parçaya bölünürdü ve bu bölümlerin sonucu iki sayının kuvvetleriydi. Ortaya çıkan tabloya ve matematiksel kurallara dayanarak ressam eserin gizli yapısını yerleştirmek için gereken eksenleri belirlerdi.
Buna göre çizelgeciler tarafından hazırlanan sütunlar işin gizli geometrisinin tasarlanmasında büyük rol oynamıştır. Bu sütunlar da eserin gizli geometrisine rehberlik eden en önemli unsurlar sayılırlar. Başka bir deyişle yazıtlar görüntüler içinde nasıl ağ oluşturulacağını keşfetmeye yönelik en basit öğelerdirler.
Minyatür eserlerindeki yazıtların sadece görseli anlatan bir metin olarak değil, görsel unsurları tanımlayan ve arka plan geometrisinin ayrılmaz bir parçası olarak ve eserin genel kompozisyonunu güçlendirmek için kullanıldığını da unutmamalıyız. Bu yazıtların tamamen hesaplanmış olduğu söylenmelidir.
Kemalettin Behzat, fenomenlerin doğasında var olan gerçekliği göstermeye çalışan ve bu şekilde geometri biliminden çokça yararlanan ünlü İranlı ressamlardan biridir. Behzat, Hicri Kameri 9. yüzyılda Herat ekolü temsilcisi olarak İran resminin zirvesine ulaştı. Onun ortaya çıkışı Herat ekolünde yeni bir evrim başlattı ve İran resminde de ciddi değişikliklere yol açtı.
Behzat'ın insana özel ilgisi, gerçekçilik ve teknikteki becerisi ve içeriği ve temayı daha etkili hale getirmesi, Behzat'ın eserlerine daha fazla ilgi gösterilmesine neden olmuştur. Derin bir İran edebiyatı ve tasavvuf anlayışı ile eserlerinde gizli geometri kullanmış ve geometrik şekillerin birleştirilmesi ve renklerin etkisiyle genel bir bütünlük sağlanmıştır.
Behzat, mimari nitelikteki görüntülerde belirli bir orantı sistemi kullanmış ve çoğu durumda figürlerin düzenini veya kompozisyonun genel yapısını daire üzerine kurmuştur. Heykeli dairesel bir düzende yerleştirmek, kompozisyonda bir tür içsel hareket hissi yaratmış ve bu durum heykellerin hareketleri ve jestleriyle pekiştirilmiştir.
Farklı ağaç, çiçek, bitki ve kayalar, akarsular ve benzeri doğal öğelerin her birinin kendine özgü özellikleriyle çiziminde gösterilen incelik, insan tasarımı ve kümelenmesinin kompozisyonu bir amacı ifade etmek için tüm görsel unsurları gözetlemek için kompozisyon düzenlemenin tekniksel süreci, renklerin kullanımı, mavi, yeşil, lacivert, kahverengi, zeytin yeşili ve sarı gibi renklerin kullanılması eserlerin içeriğiyle tam bir uyum ve hassasiyetle ele alınmıştır. İşte bu özellikler, bu ressamın benzersiz özellikleridir. Renklerin ritmi bile çizgilerin ve desenlerin ritmini ve sanatçının dünyasının yaratılmasını bile etkilemiştir. Behzat, görüntünün iç içe boşluklarına renkli bir ritim yerleştirmiş ve görüntünün tüm öğelerinde renk koordinasyonunu sağlamıştır. Geometrinin İran resmi üzerindeki etkisini ve bu ikisi arasındaki bağlantıyı anlamanın en iyi yollarından biri de bu sanatçının eserlerini incelemektir.
Değerli dinleyiciler, İran minyatür sanatı ile ilgili ve geometrinin bu sanattaki rolü hakkında hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri parsday.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, General Süleymani'nin özel rolü olmasaydı bölgemiz bugün farklı bir şekle sahip olacaktı dedi. Tüm General Safavi hiçbir güç İran'a saldıramaz dedi. General Fedevi, düşman İslam nizamına darbe indirmeye cesaret edemez açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı yaptığı açıklamada İran'da döviz şifresi adlı bir şebekeyi tespit ederek o şebekeyi çökerttiğini bildirdi. İran'da yaklaşık 1 milyon 250 bin yasa dışı yabancı bulunmakta. Amerikalıların %62.6'sı nükleer anlaşmanın yeniden ihyasına destek veriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Times'a Türkiye'nin S-400 alma nedenlerini açıkladı. Türkiye Savunma Bakanı Iraklı mevkidaşı ile Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı yeni bir askeri operasyon başlatma olasılığını görüştüğünü iddia etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.